Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 5.
60'lı yıllarda McCabe ve Doyle 1966 konuya açıklık getirmeye çalışarak şu tanımı yapmışlardı. Bir göndericiden alıcıya mesaj iletilmesi olayına iletişim adı verilir. Bu durumda tüm algılamalar, örneğin bir insanın bir ağaç görmesi bir iletişim sayılır. Eğer hem gönderici hem de alıcı birer organizma, örneğin birer insan ise bu iletişim şekline sosyal iletişim adı verilir. Sosyal iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliği bulunması şart değildir. Örneğin bir salonda konferans verilmesi ya da yıllar önce yaşamış bir yazarın eserini insanların bugün okuması birer sosyal iletişim sayılır. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliğinin bulunması durumunda ise bu iletişim şekline sosyal etkileşim adı verilir. Sosyal etkileşim olarak adlandırılan davranış şekline bazı kaynaklarda olduğu gibi kişiler arası iletişim adını da verebiliriz. Dipnot: sosyal iletişim, social communication, sosyal etkileşim, social interaction, kişiler arası iletişim, interpersonal communication. Toops ve Moss 1974, bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için şu üç ölçütü gerekli olduğunu belirtmişlerdir. A. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır. B. Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. C. Söz konusu mesajlar sözlü, verbal ve sözsüz, non-verbal. Dipnot: sözsüz iletişim ileride tanımlanacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, insanların yüzlerini, vücutlarını kullanarak birbirlerine mesaj iletmeleri sözsüz iletişim sayılır. Nitelikte olmalıdır. Bu iki tür mesaj dışındaki mesajların kullanıldığı iletişimler, örneğin yazışmalar, kişiler arası iletişim sayılmaz. Yapılan çok sayıdaki tanımın buluştuğu nokta, kişiler arası iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır. Capelle 1987. Söz konusu tanımların önemli bir kısmında, kişiler arası iletişime katılanların kendi adlarına iletişim kurmaları şartı aranır. Yani kişilerin bir takım rollere bürünerek ya da sosyal ve kültürel kalıplara girerek sürdürdükleri iletişimler, kişiler arası iletişim tanımının dışında bırakılır. Buna göre bir nüfus sayım memuru ile vatandaş arasında ya da geç işareti veren bir trafik polisi ile sürücü arasında kişiler arası iletişim değil bir sosyal iletişim vardır. Çünkü sayım memurunun ve trafik polisinin başlattığı iletişim kişisel ve psikolojik değildir. Fakat insanlar arasındaki bir iletişimde neyin psikolojik olduğunu, neyin psikolojik olmadığını belirlemek oldukça güçtür. Sosyal iletişimler rahatlıkla psikolojik iletişime dönüşebilir. Örneğin bir sayım memuru bir vatandaşın yaşını sorarsa, vatandaş bu sorudan rahatsızlık duyarsa, onun rahatsızlığını fark eden memur ise elinde olmadan gülümserse, bu iki kişi arasındaki iletişim artık kişiler arası iletişime dönüşmüş demektir. Hata yapan bir sürücü yanına yaklaşan trafik polisine "Kusura bakma abi" dediğinde resmi olması gereken bir iletişim kişiler arası iletişime kaymaya başlar. Hele bir de sürücü ne kadar ceza ödeyeceği konusunda bir pazarlığa girişirse işin resmiyeti iyice kaybolur. Resmi dairelerimizde ve diğer iş yerlerinde çalışanların birbirlerine "abi, abla, evladım" deme eğilimleri oldukça yüksektir. Resmilikten yarı resmiliğe, yani kişiselliğe kaymaya başlayan bu tür iletişimleri iletişim sınıflamasında belli bir yere yerleştirmek ise oldukça güçtür. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere kişiler arası iletişimin kesin bir tanımını yapmak ve bu iletişimin şeklini diğer iletişim türlerinden kesin çizgilerle ayırmak oldukça zordur. Bu yüzden tanımı geniş tutarak kapsamı ve sürdürülüş şekli ne olursa olsun kişiler arasında gerçekleşen iletişimlere kişiler arası iletişim diyebileceğimiz görüşündeyim. Bu tanım gruplar arasındaki ya da kişi ile grup arasındaki iletişimleri kişiler arası iletişim tanımının dışında bırakmaktadır. Buna göre bir konferans sırasında kişiler arası iletişim gerçekleşmemektedir. Yüz yüze olan bütün iletişimler, bu arada mektupla ya da telefonla yapılan haberleşmeler ise kişiler arası iletişim sayılabilir. Bu noktada Taps ve Moss'tan ayrıldık. Kişiler arası iletişimin kendi içinde nasıl sınıflanacağı yolunda yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Ek 2'de özetlenen bu sınıflamalar arasında bir birlik bulunmadığı görülmektedir. Bu yüzden
mevcut sınıflamaları dikkate alan, kapsayıcı bir sınıflama yapmak istediğimizde, şekil 2'de görülen sınıflama ortaya çıkmıştır. Şekil 2'deki sınıflamada, kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz olarak iki ana sınıfa ayrılmış, bu sınıflardan her birisi kendi içinde alt sınıflara bölünmüştür. Şekilde görüldüğü gibi, gerek sözlü gerekse sözsüz iletişimler, niyet edilerek ya da niyet edilmeden gerçekleştirilebilir. Şekil 2'de görülen sözlü ve sözsüz iletişimle ilgili kavramları sırasıyla şöyle açıklayabiliriz. İletişimde dil ve dil ötesi. Sözlü iletişimler dil ve dil ötesi olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmalarını, hatta mektuplaşmalarını dille iletişim kabul edebiliriz. Dille iletişimde kişiler ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar. Dil ötesi iletişim, sesin niteliği ile ilgilidir. Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler dil ötesi iletişim sayılır. Dille iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri önemlidir. Araştırmalar, insanların günlük yaşamda birbirlerinin ne söylediklerinden çok, nasıl söylediklerine dikkat ettiklerini göstermektedir. Mehrabiyan 1968. Karşımızdakinin sözlerinin kapsamı kadar, hatta daha da fazla, ses tonundaki canlılık da bizi ilgilendirir. Yani semantik ögeler kadar dil ötesi ögeler de iletişimde etkilidir. Yüksek sesle halimizi hatırımızı soran birisi, daha sonra sesini kısarak akşama bize buyur derse, bu sözden gelmeni pek istemiyorum anlamını çıkarırız. Bu tür, alçak sesle çabucak söylenivermiş davetlere yarım ağızla yapıldı deriz. Bir davetin yürekten mi yoksa yarım ağızla mı yapıldığını anlamaya çalışırken başvurduğumuz önemli ölçütlerden birisi dil ötesi ögelerdir. İsteyerek, farkında olarak yaptığımız konuşmalara niyet edilmiş dil davranışı adı verilir. Konuşurken dilimizin sürçmesi ise niyet edilmemiş dil davranışlarına bir örnektir. Bazı kelimelerin üzerine basa basa konuşmamız ya da karşımızdakini korkutmak için bağırmamız niyet edilmiş dil ötesi davranışlardır. Konuşurken farkında olmadan ses tonumuz alçalıp yükseliyorsa ya da sesimiz titriyorsa bu durumda niyet edilmemiş dil ötesi davranışlar söz konusudur. Sözsüz iletişimde konuşma ya da yazı olmaksızın insanlar birbirlerine bir takım mesajlar iletirler. Bu iletişim şeklinde insanların ne söyledikleri değil ne yaptıkları ön plana çıkar. Sözsüz iletişimi kendi içinde dört gruba ayırabiliriz. Yüz ve beden. Yüzümüzdeki ifade, el ve vücut hareketlerimiz, vücudumuzun duruşu ve göz temasımız sözsüz iletişimde önemli yer tutar. Sözlü iletişimde vokal sistemimiz, ses telleri, dil, dişler ve benzeri gönderici olarak görev yapmaktaydı. Sözsüz iletişimde ise yüzümüzü ve bedenimizi gönderici olarak kullanırız. Yüz ve beden ifadeleri niyet edilerek ya da niyet edilmeden yapılır. İnsanlar niyet edilen ifadeler yoluyla birbirlerine bir takım anlamlar iletirler. Başı evet hayır anlamında sallamak, kaşları kaldırarak hayır, dudakları büzerek belki demek ya da omuzları kaldırarak umursamazlık belirtmek niyet edilen ifadeleri örnektir. Bu tür ifadeler sözlü dil olmamakla birlikte sözlü anlatımda kullanılan ifadelerle eş anlam taşıyan ifadelerdir. Bu yüzden de niyet edilen ifadeler diller gibi kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Örneğin bizim ülkemizde başı önden arkaya kaldırmak hayır anlamını taşır. Batı ülkelerinde ise hayır demek isteyenler başlarını iki yana sallarlar. Bir süre önce Almanya'da uzun yıllar yaşamış bir komşum uzaktan bana eliyle gel işareti yaptı. Yanına gidince beni çağırmamış olduğunu anladım. Meğer yaptığı işaret sadece merhaba anlamı taşıyormuş. Oysa bizler uzaktaki bir tanıdığa elimizde merhaba demek istediğimizde elimizi açıp omuz hizasında kaldırıp hafifçe iki yana sallarız. Komşumun yaptığı el işareti iki farklı kültürde farklı anlamlar iletmektedir. İşte bu yüzden yüzle ve bedenle yapılan bu tür işaretleri bir sözsüz dil kabul etmekteyiz. Niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerine ise duygusal ifade adı verilmekte. Çeşitli kaynaklarda yüz ifadeleri facial expressions denildiğinde duygusal yüz ifadeleri kastedilmektedir. İnsanların yüzlerinde aniden korku ya da hayret ifadesi belirmesi duygusal yüz ifadelerine örnektir. Bu tür ifadeler niyet edilmeden yapıldıkları için sözlü anlatımdan farklıdır.
Yapılan incelemeler, niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerinin, yani duygusal ifadelerin, kişiler arası iletişimde önemli yeri olduğunu göstermektedir. Örneğin Mehrabian 1968, iletişimde sözlü kapsamın %7, dil ötesi ögelerin %38, duygusal yüz ifadelerinin ise %55 oranında paya sahip olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde yüz ve beden ifadeleri ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapılmıştır. Turhan 1941, Siyavuşgil 1949, Özbaydar 1966, Cüceloğlu 1968, Lecomte 1982, Dökmen 1986 ve 1987, Güngör 1987. Bedensel temas. Sözsüz iletişim yollarından birisi de bedensel temastır. Farklı bedensel temaslar kurarak karşımızdakine çeşitli mesajlar vermeye çalışırız. Örneğin birisinin elini öpüp başımıza koyduğumuzda onun bizden büyük, büyük, üstün olduğunu kabul ettiğimizi gösteririz. El sıkıştığımızda karşımızdakini kendimize en azından bir ölçüde eşit kabul ettiğimizi göstermiş oluruz. Karşımızdakinin dostluğunun bizim için özel bir önemi olduğunu göstermek istediğimizde elini avuçlarımızın arasına alarak sıkarız. Bir başka dostluk gösterme şekli karşımızdakinin koluna, omuzuna dokunmak, yakasındaki görünmeyen tozları silkelemektir. Diğer sözsüz iletişim şekilleri gibi bedensel temasın anlamı kültürden kültüre değişebilir. Örneğin ülkemizde iki erkeğin, özellikle gurbete çalışmaya giden genç erkeklerin el ele, kol kola dolaşmaları bir dostluk ifadesi kabul edilip yadırganmazken, aynı davranış bazı ülkelerde cinsel içerikli bir gösteri olarak yorumlanabilir. Sözlü iletişim sırasında ortaya çıkan çatışmalar gibi bedensel temastan kaynaklanan bir takım çatışmalar da gözlenebilir. Özellikle mevcut toplumsal kurallara aykırı olan bedensel temaslar kişiler arası çatışmalara yol açabilir. Örneğin kültürümüzdeki gelenekselleşmiş el öpme şekli, büyüğün elinin dudağa götürülmesidir. El öpen kişiler, büyüklerin ellerini dudaklarına götürmek yerine çenelerine değdirirlerse, bu durum bazı büyüklerin canını sıkabilir. Özellikle bir yeni gelin, kayınvalidesinin elini usulüne uygun öpmek yerine, yalnızca çenesine değdirirse, bu davranışı çevredekiler tarafından samimiyetsizlik olarak yorumlanabilir. Mekan kullanımı. İnsanlar, kendi çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar yoluyla da iletişimde bulunurlar. Başka insanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak, onlara uzak ya da yakın durarak bir takım mesajlar iletiriz. Sevdiğimiz insanlara yakın durmayı tercih ederken, daha az sevdiklerimizle aramızda biraz daha fazla mesafe bulunmasına dikkat eder, hiç tanımadığımız insanlara ise daha da uzak dururuz. Örneğin, bir dostunuzla aranızda ortalama 30 santim uzaklık bırakarak konuşuyorsanız, bu uzaklık, o kişiyle olan dostluk düzeyinizin bir göstergesidir. Söz konusu 30 santim, dostunuzla aranızda adı resmen konmamış bir tür sınırdır. Konuşurken dostunuzun daha yakın ya da uzak durması sizi rahatsız edebilir. Eğer bu kişiyle aranız açılırsa, konuşmak zorunda kaldığınızda 30 santimden daha uzak durmaya başlarsınız. Konuşma dilimizdeki araları açıldı sözü bu durumu güzel ifade etmektedir. Araları açıldı sözünü herhalde hem ilişkileri bozuldu hem de mekan içinde birbirlerinden uzak durmaya başladılar anlamında kullanıyoruz. Sokakta tanımadığımız birisi 5 santim kadar yanımıza yaklaşıp bize bir adres sormak isterse pek çoğumuz en az bir adım uzaklaşmak isteriz. Bu davranışımızda o kişiye "Seni tanımıyorum, bu kadar fazla yaklaşma" mesajını vermiş oluruz. Eğer adres soran kişi bir gün komşumuz olup dostlarımız arasına katılırsa ilk günleri oranla ona daha yakın durmaya başlarız. Bu davranışımızla farkında olmaksızın o kişiye verdiğimiz mesaj, sen artık benim yakınımsın şeklindedir. Konuşma dilimizde akrabalarımıza, dostlarımıza, yakınlarım dediğimizde, onların hem duygusal hem de fiziksel anlamda bize yakın olduklarını belirtmiş oluruz. Mekan kullanarak yakınlığımızı belirtmenin son noktası herhalde bedensel temastır. Yakınlarımızın ellerini, kollarını tutarak ya da boyunlarına sarılarak onlarla aramızdaki mesafeyi sıfıra indirmiş oluruz. Kişisel mekanın nasıl kullanılacağı konusunda kişiler arasında bir takım farklılıklar bulunabileceği gibi kültürler arasında da bazı farklılıklar vardır. Gürkaynak ve Lecomte 1977, Bayazıt ve diğerleri 1977. Genelde günümüzdeki Batı kültüründe kişisel mekanlar daha büyük, Doğu ve Akdeniz kültürlerinde ise kişisel mekanlar daha küçüktür. Yani Doğulu, Akdenizli insanlar, bu arada bizim insanlarımız, Batılılarla oranla birbirlerine yakın durmayı, daha fazla bedensel temasta bulunmayı tercih etmektedirler. Bu alışkanlıkta olanlar ise kalabalıktan Batılılara oranla daha az rahatsızlık duyuyor olabilirler. Değişen yaşam şartları içinde insanlarımızın mekan kullanımına ve kalabalığa ilişkin tavırlarının incelenmesinde yarar vardır.
Ayrım sonu.